Ayrım 24. Ulrike Meinhof. Üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim. Alois Prince. Sayfa 196. Knezebek Caddesi'ndeki gizli ev basılmadan kısa süre önce, arkadaşları tarafından havaalanına götürülmemiş olsaydı, Ulrike Meinhof da polisin ağına düşecekti. Eylemlerini Batı Almanya'da da yaygınlaştırmayı planlayan grup, Anna'ya ev örgütleme görevini vermişti. Bu görev için eski yaşamında birçok insan tanımış olan ve şimdi bu insanlardan yararlanabilecek Ulrike'den daha iyisi yoktu. Yardım etmesi için Kasım başlarında Kalle Ruland, Anna'nın yanına gönderilmişti. Bütün Almanya'yı dolaşan ikiliden biri geçici işlerde çalışan mekanik işçisi, diğeri ünlü bir eski gazeteciydi. Kalle kendilerine kapılarını açıp çeşitli yardımlarda bulunanları gördükçe çok şaşırıyordu. Örneğin, radyoda redaktörlük yapan biri arabasını vermiş, bir psikoloji profesörü hafta sonunda kalmaları için evini açmıştı. Hatta Anna ile birbirlerine sen diye hitap edecek kadar samimi Katolik bir papaz kalacak yer ayarlamıştı. Berlin'den gönderilen devrim parasına aracılık eden de bu papazdı. Aslında Rana dediği ortağıyla iyi anlaşan Ruland, sadece ortağı ev sahipleriyle uzun politik konuşmalar yaptığında kendisini gereksiz hissediyordu. Onun asıl işi kilitleri kırmak ve yabancı arabaları hareket ettirmekti. Ondan çok şey öğrenen Rana'nın grup içinde en iyi araba patlatan kişi olması da Ruland sayesindeydi. Bir tür tirbüşonla kontak kilidini döndürerek dışarı çıkardıktan sonra kısa devre yaptırarak arabayı hareket ettirmesi 6 dakikadan daha kısa sürüyordu. Araba işinin yanı sıra silah temin etme görevi de Ulrike'ye verildiği için Ruland, Ürdün'e yaptıkları yolculuktan beri grupla birlikte hareket eden Ali Jansen ile birlikte Alman ordusunun silah depolarından biriyle ilgili istihbarat çalışması yapmıştı. Fakat sürekli sarhoş gezen ve güvenilmez yoldaşlardan olduğu için örgüt kadrosu sayılmayan Ali, eylemden kısa süre önce araba kazası yapınca eylemden vazgeçildi. Bunun yerine üçlü, Kasım ortalarında Gießen ve Hannover yakınlarındaki iki belediye binasına girerek çok sayıda boş kimlik ve onlarca mühür aldı. Bu kez de ganimetin büyük çoğunluğu hemen kayboldu. Çünkü Anna içinde tehlikeli mal olan paketi Berlin'de yanlış bir adrese göndermişti. Silah sağlamaya yönelik eylem yapılamadığından silahları da değerli devrim parasıyla almak zorunda kalmıştı. Frankfurt'ta El Fetih'in silah tüccarlarından biriyle bağlantı kurarak 20 tabanca aldı. Artık gruptaki herkesin bir tabancası olmuştu. Her zaman dolu ve emniyetleri açık silahları erkekler pantolon kemerlerinin solunda, kadınlar ise çantalarında taşıyorlardı. Ulrike Meinhof sürekli yoldaydı. Yeni evler arayarak ve her an polis tarafından yakalanabileceği bilinciyle bir buluşma yerinden ötekine, bir barınaktan bir başka barınağa koşturuyordu. Polis peşindeydi. Görüştüğü insanlar sorgulanıyor, kaldığı evler aranıyordu. Polis, Weserbergland'daki hafta sonu evine biraz önce gelseydi, büyük ihtimalle onu yakalayacaktı. Çünkü elektrikli radyatör sonuna kadar açıktı ve leğende siyah iç çamaşırları vardı. Televizyon, Dosya No XY adlı programda bile aranan siyah uzun saçlı kadının fotoğrafı herkesçe bilindiği için Meinhof saçlarını kısa kesip sarıya boyamıştı. Aralık başlarında yolda rastladığı polis kontrolünü polisler kendisini tanımadığı için atlatmış fakat 2 hafta sonra yine bir devriye tarafından durdurulduğunda bu kez paniğe kapılıp gaza basarak kaçmıştı. Banka soygununa giderken bir polis arabası tarafından durdurulan Kalle Ruland bu kadar şanslı değildi. Memurlar kendisini karakola götürmek isteyince Kalle kadrolardan beklenen gibi davranmamış, yani silahını çekip ateş etmek yerine tabancasını polislere vererek teslim olmuştu. Aralık ayının ortalarından beri Bader ve Ensli'nin çevresindeki yoldaşlar da Berlin'den Batı Almanya'ya gelmişlerdi. Barınakçı Anna tarafından önce Frankfurt'taki bir yazarın evine götürüldüler. Daha sonra Bad Kissingen'de eski ve boş bir senatoryuma taşınan grup, Franz Josef Strauss veya Willy Brandt'ı kaçırma planları yapmaya girişti. Noel akşamı Stuttgart'ta eski bir villaya taşındılar. Kısa sürecek olsa da burada biraz rahat etmişlerdi. Herkes gevşemiş, hatta Noel akşamı ördek bile kızartmışlardı. Ulrike bundan sonra yapılması gerekenleri enine boyuna konuşmak için ortamın uygun olduğunu düşünüyordu. Ona göre şimdiye kadar izledikleri strateji değil, plansız şekilde oradan oraya koşuşturmaktı. Bir yerde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, başarısız olunca başka bir yere gidip başka bir şey deniyorlardı. Oysa grubun politik programı üzerine konuşmak istemeyen Bader'e göre başarısızlıkların nedeni yeterince sert olamayan kadrolardı. Kadınlara bas bas bağırıyordu. Amcıklar, özgürlüğünüz sadece erkeklerinizi azarlamaktan ibaret. Yatıştırmak için araya giren Gudrun Enslin, bebeğim bunu sen bilemezsin demişti sakin bir ses tonuyla. Bader öfke nöbetlerinden birini geçirirken onu sadece Gudrun Enslin sakinleştirebiliyordu. Sadece kararlılık ve eylemi önemseyen, bunun dışında her şeyin bahane ve boş laf olduğunu söyleyen Bader felsefesini bir kez daha dayatmıştı. Bu tavrıyla her türlü politik düşünce alışverişini engelliyordu. Ama grubu bir arada tutan da oydu. Bazıları Holger Mainz gibi ona hayranlık duyuyor, bazıları ise ondan korkuyordu. Kesin olan karşısında Ulrike Meinhof da dahil kimsenin duramamasıydı. Beate Sturm'a göre Bader'in herhangi bir eylemin onun çiziktirdiklerinden daha önemli olduğunu söylemesi Meinhof'un geri çekilmesi için yetiyordu. Henüz 19 yaşında olan Beate Sturm, Holger Mainz ile Bader'i buluşturduğunda fizik öğrenimini yeni başlamıştı. Bütün o kitap ve teorileri arkada bıraktığı için büyülenmiş olarak adeta heyecanlı bir polisiye seyredermiş gibi yaşıyordu grubun içinde. Fakat bir süre sonra gruba bağlılığı zorunluluk ve baskı olarak hissetmeye başlamış, ayrıca elinde silahla herhangi bir bankaya dalmak fikrinden korkar olmuştu. Oysa gerçek kadroların korkmalarına izin yoktu. Ulrike Meinhof'un politik motivasyonunu harekete geçirmek için saatlerce konuşması da Beate Sturm'u ikna etmemiş, genç kız gruptan ayrılıp evine dönmüştü. 1971 başlarında Heidelberg'de okuyan Margaret Schiller'e arkadaşlarından biri evine kısa süreliğine konuk kabul edip edemeyeceğini sordu. Ortada illegal işler döndüğünü hissetmesine rağmen teklife evet diyen Margaret, bodrum katındaki dairesine geldiğinde konuklarının Andreas Bader, Gudrun Enslin, Ulrike Meinhof ve Jan Karl Raspe olduğunu gördü. Bader saçlarını sarıya boyatmış, Enslin saçını afro look kestirmişti. Oldukça ufak tefek görünen Ulrike Meinhof ise oldukça sinirliydi. Bu küçük bodrum dairesinde konuklar söylendiği gibi birkaç gün değil, aylarca kaldılar. Psikoloji öğrencisinin evine yerleşmeleri rastlantı değildi tabii. Margaret Schiller, kısa adı SPK olan Sosyalist Hasta Kolektifi üyesiydi. Grup bu kişilerle irtibat kurmak niyetindeydi. Sosyalist Hasta Kolektifi, Şubat 1970'te psikiyatride yeni bir antipsikiyatri anlayışını savunan Dr. Wolfgang Huber tarafından kurulmuştu. Bu yeni çizgiye göre hasta olan tek tek insanlar değil, toplumdu. İyileşme ancak hasta eden sistemi yok ederek sağlanabilirdi. Kolektifin bülteni olan Patienteninfo'nun ilk sayısında şöyle denmekteydi: "Sistem bizi hasta etti. Hasta sisteme öldürücü darbeyi indirelim." Bu ve benzeri sözlerinden dolayı Huber ve yandaşlarının üniversiteden kovulması sadece açık savaşa geçme kararlılıklarını güçlendirmişti. Yeni mekanlarında, pick-up'ta Ses, Taşlar ve Cam Kırıkları adlı grubun söylediği "Sizi mahvedenleri mahvedin" adlı parça tekrar tekrar çalıyor ve Margaret Schiller'in hatırladığına göre herkes şarkıya eşlik ediyordu, hem de var güçleriyle. Huber'le yaptığı bir görüşme sırasında Margaret Schiller, evindeki konuklardan ve SPK ile ilgilendiklerinden dikkatli bir üslupla söz etmişti. Bu ilişkiye dünden razı olan Huber'in, grubunun radikalleşmesini engellemek mümkün değildi artık. Bader, Enslin ve Meinhof'un da daha önce yürümeye başladıkları yola onlar da girmişlerdi. Birkaç ay sonra silahlanmış olan ve kimliklerinden fotoğraflarını çıkarıp yerine Che Guevara ve Ho Chi Minh'in fotoğraflarını yapıştıran SPK üyeleri, üniversitenin amfilerinde yeni sloganlarını bağırıyorlardı. Mahler, Meinhof, Bader, işte bizim üyeler. Fakat Ulrike Meinhof'a mücadele ve eylem yetmiyordu. Ona göre verdikleri mücadelenin, yaptıkları eylemlerin ideolojik haklılığının gözler önüne serilmesi gerekliydi. Nisan 1971'de bir gün Margit Schiller'in bodrum katındaki dairesine yalnız geldi. Yanında daktilo, bir sürü kitap ve kağıt getirmişti. Gece gündüz neredeyse hiç durmadan yazan Meinhof'un olağanüstü çok sigara ve kahve eşliğinde bitirdiği metni baskıya vermeden önce uzun süre tartıştılar. Büyük boy kitabın ön yüzünde beş uçlu yıldızın üzerinde Kalaşnikov marka makinalı tüfek ve RAF harfleri vardı. Altında Kızıl Ordu Fraksiyonu, şehir gerillası konsepti yazıyordu. Yıldızın üzerinde Mao Tse-tung'un şu sözleri basılmıştı: "Düşmanla aramıza kalın bir ayrım çizgisi çekmeliyiz." Şehir gerillası anlayışı bir teori daha kurmayı değil, RAF'ın neden her türlü teoriyi arkasında bıraktığını ve pratiğin önceliğini kabul ettiğini göstermeyi amaçlıyordu. Belirleyici koşul, insanlara baskı yapan, eziyet eden, onları engelleyen, yükleyen her şeyin nedeninin kapitalist egemenlik sisteminde olduğunu düşünmekti. Bu sistemi onun içinde kalarak değiştirmek olanaksızdı. Öğrenci hareketi bunu zamanında fark etmiş, fakat o zamanki devrimciler gerekli sonuçları çıkarmakta geç kalmışlardı. RAF'ın dogmasına göre sistemin yaralanması mümkün değildi. Sistem ancak sistemin muhaliflerini bertaraf etmek için devreye soktuğu her türlü aracı kullanarak mücadele edenlerce, yani zor kullanmaya hazır olanlarca yıkılabilirdi. Bunu kabul edenler için artık burjuva hayatın rahatlıklarının hiçbir çekiciliği kalmamıştı. Bu temel düşünceyi kabul edenlerin yeniden sıraya girmesi imkansızdı. Önlerindeki tek yol illegalite ve silaha sarılmaktı. Şehir Gerillası Anlayışı adlı broşür tam da bu anlayıştan hareketle aktarılan Kara Panter lideri Eldridge Cleaver'ın devrimciler üzerine söylediği şu sözlerle son buluyordu: "Onlar ya sorunun bir parçasıdır ya da çözümün. İkisinin arası yok." Çözümün parçası olmak istedikleri için artık kendisine Kızıl Ordu Fraksiyonu diyen Bader Meinhof grubuna, Sosyalist Hasta Kolektifinin bazı üyeleriyle birlikte katılan Margit Schiller, ilk ciddi eyleminin ardından hemen polisin arananlar listesinde yerini almıştı. Bir devriye arabası tarafından kontrol için durdurulan çalıntı odadan kaçmayı başarmıştı. Ama kimliği ve silahını eşlik eden arabada unuttuğu için aynı akşam televizyon haberlerinde boy boy fotoğrafları yayınlandı. Polis, bir numaralı devlet düşmanı ilan edilen Bader Meinhof çetesini her yerde arıyordu. Federal Suç Dairesi'nde Özel Komisyon BM adıyla bir komisyon kurulmuştu. Arananlarla herhangi bir şekilde ilişkide olmuş herkes, bilgisine başvurulmak üzere kriminal polise çağrılıyordu. Sabahın 6'sında uyandırılan Renate Rimek de polis tarafından sorguya çekilmiş, hatta Ulrike Meinhof'un Liebfrauen okulundaki arkadaşlarına bile Meinhof evlerine gelirse ne yapacakları resmen sorulmuştu. Onu daha önce tanıyanlar ve eski arkadaşları da bu soruyu kendilerine soruyorlardı sık sık. Bilgisine başvurulanların büyük çoğunluğu Ulrike'yi evlerine kabul edeceklerini fakat politik düşüncelerini onaylamadıklarını belirteceklerini söylemişlerdi. Almanya'da RAF'a gizliden sempati duyan insanların sayısının hiç de az olmadığı kamuoyu yoklamaları gösteriyordu. Bazıları için ise onlar terörist ya da devlet bakanı Horst Emke'nin sözleriyle gelmiş geçmiş en tehlikeli canilerdi. Polis çevrelerinde Ulrike Meinhof Killer Girl olarak geçiyordu. Bu tanımlama ne kadar abartılıysa aranması da o kadar abartılıydı. Bremer'deki otellerden birinde polis bir kadını, otel görevlilerinden biri Ulrike Meinhof'un gazetede gördüğü fotoğrafına benzettiği için tutuklamıştı. Ancak saatlerce sorgulandıktan sonra anlaşılmıştı yanlışlık. O günlerde Saarbrücker Zeitung'da bu tür gayretkeşlikleri tiye alan bir karikatür yayınlandı. Makinalı tüfekli iki polis, faşin giysileri içinde ellerini havaya kaldırmış, şişmanca bir adamı duvara yaslayıp arama pozisyonuna aldırmışlardı. Polislerden biri adamın suratındaki faşink maskesini çıkarıyor, diğer polis de "Hayır, bu da Meinhof değil" diyordu. Fakat çoğunlukla bu tür kontrollerde yaşananlar bu kadar komik değildi. Tarafların parmakları tetikteydi. Polis de tehlikeli olabilecek durumlarda karşılaşan ve derhal ateş etmeyen raf üyeleri kınanıyordu. Polisler arasında ise savaş havası hakimdi. Raf üyelerinin hızlı arabaları özellikle tercih ettikleri bilindiği için yol kontrollerinde polisin gözü özellikle BMW marka arabaların üzerindeydi. Bader-Meinhof arabası diye anılmaya başlayan BMW sürücüleri bu durumdan son derece rahatsızdı. Yol kontrollerinden birinde paniğe kapılıp kaçan masum bir BMW sürücüsü, polis arabaları ve helikopterle izlenmiş ve zavallı adam sinirleri tamamen bozulmuş vaziyette Mısır tarlasında kıstırılmıştı. 15 Temmuz 1971'de Hamburg'da içinde gerçekten de iki raf üyesi bulunan açık mavi bir BMW son hızla seyrederken polis tarafından durduruldu. Arabanın içinde Berlin'de eski bir kuaför olan Prinz Kot adlı Petra Schelm ile ordudan kaçmış Manfred Hoppe vardı. Polisler arabayı aramaya yeltenince Hoppe gaza basmış, çılgın bir takip sonunda BMW durdurulmuştu. Bunun üzerine yaya kaçmaya başlayan raf üyelerinden Hoppe yakalandı. Peşini bırakmayan polislere ateş açan Petra Schelm ise bir polis kurşunuyla sol gözünün altından vuruldu ve hemen oracıkta öldü. Önce ölen kadının Ulrike Meinhof olduğu sanılmıştı. Zaten aranan da oydu. Hatta Alman haber ajansı Ulrike Meinhof'un Hamburg'da öldürüldüğü haberini geçmişti. Büyük ihtimalle Meinhof bu dönemde gerçekten de Hamburg'daydı. Meinhof ve grup üyeleri Marighella'nın tavsiyelerine uyarak dışarıya karşı son derece normal bir hayat sürüyor, ne davranış ne de giyim kuşam bakımından dikkat çekmemeye çalışıyorlardı. Hamburg'da oldukça burjuva bir semtte yerleşmişlerdi. Andreas Bader sık sık tenis raketleriyle çıkıyordu evden. Holger Mainz çalışkan bir ticari temsilci gibi davranıyor ve giyiniyordu. Ulrike Meinhof Hamburg'da çok tanındığı için güvenlik nedeniyle genellikle geceleri sürdürüyordu faaliyetlerini. Eski kocası ve kızları da bu kentte yaşıyordu. Meinhof'un kızlarını çeşitli yollar ve yöntemler deneyerek görmeye çalıştığı söylense de Klaus Rainer Röll'ün gözü çocukların üzerinde olduğu için başarılı olamamıştı. Evin önünde polis bekliyor, ikizler okula sivil bir polis arabası eşliğinde gidiyorlardı. Röll kızlarını Bild gazetesinden ve onun gürültülü manşetlerinden mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışıyordu. İkizler sadece annelerinin polis tarafından arandığını biliyor, herkesin ağzındaki terörist kavramını sıkça duyuyorlardı. Bir keresinde sıyrıklar içinde eve gelen Rejine çocuklarla Bader-Meinhof çetesi oynadıklarını söylemişti. Raf'ın oyunları her zaman bu kadar masum olmuyordu. 21 Ekim 1971'de bazı Raf üyeleri Hamburg'daki bir apartman dairesinde buluştular. Margaret Schiller de oradaydı. Onun anlattığına göre telefon etmek üzere evden çıkması gerektiği için Meinhof, Margaret ve Sosyalist Hasta Kolektifinin eski üyelerinden Gerhard Müller'den kendisine eşlik etmelerini istemişti. Telefon kulübesine giderken aniden sivil bir polis arabası tarafından durduruldular. Ulrike Meinhof ve Müller yeşillik alanda koşmaya başlarken peşlerine takılan Norbert Schmidt isimli polis Meinhof'u çantasından yakalamış ama kadın kendisini çekerek kurtarabilmişti. Tam o sırada Müller dönüp polise defalarca ateş etti. Vurulan polis yere düştü, ölmüştü. Ulrike Meinhof ve Gerhard Müller tanınmadan kaçmayı başardılar. Margaret Schiller ise olaydan kısa süre sonra bir telefon kulübesinde tutuklandı. 24. ayrımın sonu. Sayfa 204.